Ayrım 18, Hamile. Milyevine Karaman'ın genel evi 31 Aralık 1992. Günler çok zor geçiyordu. Son zamanlarda bir hayli zayıflamış ve geceleri uyuyamaz olmuştum. Nedense aile bireylerimin ölümlerinden kendimi sorumlu tutuyordum. Bu suçluluk duygusuna daha fazla katlanamıyordum. Doğrusu kendimi nasıl teselli edeceğimi de bilemiyordum. Bu aralar benliğimde soğuk rüzgarları estiriyordum. Ne yazık ki çok genç bir yaşta acı ve korkuyla tanıştım. Belki de hayatımın en zor sınavıydı. Bu dönem güzel olan her şeyi yavaş yavaş alıp götürdü benden. Sonra güzel anılarım gün be gün düşüncelerimden de silinmeye başladı. İçimdeki aşık kadın sanki sevdiği adamın ellerini usulca bırakıyordu. Tarık'ın hayatta olup olmadığını çok merak etmeme rağmen artık kendimi ona ait hissetmiyordum. Nasıl hissedebilirdim ki zaten? Aşık olduğum adam gibi kokmayan bir adamın koynundayken Tarık'a kendimi nasıl yakın hissedebilirdim? Tarık o gün ne kadar da haklıymış. Tarihsel bir kinin yanında aşk yüzünden de bir düşman kazanmışım meğerse. O düşmanın koynuna girdiğim gecelere lanetler yağdırıyor. Bu duruma nasıl katlandığıma, acıdan ölmediğime kendim bile şaşırıyordum. Evet, yapayalnız ve çaresizdim. Yaşadığım onca kötü şey vardı ve bu yaşanmışlıklar düşüncelerimin altını üstüne getiriyordu. Hele bu gece yılbaşı gecesiydi. Bir sürü domuz, çetnik, sarhoş olana kadar içecekler, sonra da evdeki genç kızlarla sabaha kadar seks partileri yapacaklardı. Karaman'ın evi gerçekten de bir genel ev olmuştu. Yaşları 16 ile 22 arasında değişen boşnak kızlara bu evde hiç acımadan tecavüz ediliyordu. O sabah yataktan bu kötü düşüncelerle kalktım. Masanın üzerinde duran bıçakla alev renkli uzun saçlarımı kestim. "Ne yaptın sen?" diye bağırdı bu kadın. "Hiçbir şey," dedim soğuk bir sesle. "Sadece saçlarımı kestim." Bu kadın çırılçıplak bir şekilde yataktan fırladı. Bıçağı hemen elimden aldı. "Bana bak," dedi dişlerini sıkarken. "Karşında efendinin olduğunu görmüyor musun? Sen kimden izin aldın da saçlarını kestin?" "Karşımda sadece rezil bir orospu çocuğu görüyorum. Orospu çocuğu, anlıyor musun beni?" Bu kadın donuk ifadelerle dili tutulmuş bir şekilde öylece kaldı. Sonra yüzüme şiddetli bir tokat attı. "Bunun hesabını sana soracağım," dedi öfkeyle burnundan soluyarak. Sustum, ona bir cevap vermedim. Üzerini çabucak giyindi, sonra da büyük bir hınçla odadan çekip gitti. Bütün gün odadan dışarı çıkmadım. Akşam olduğunda ise odanın kapısı açıldı. Şişman Sırp kadın içeri girdi. "Kalk," dedi, "bütün gün yattığın yeter." Sırp kadına hırladım. "Kes sesini," dedim. "Bu evdeki kızları sıcak suyla haşlaman yetmiyormuş gibi bir de bana mı diş geçirmeye çalışıyorsun? Seni bir gün bir kaşık sıcak suda boğup geberteceğim." Tıknaz kadın kahkahayı bastı. "Hadi," dedi, "seni Saraybosna fahişesi. Şimdi burada oyalanma. Komutan Vukadin seni çağırıyor. Yılbaşı partisi az sonra başlamak üzere." Zorla aşağı indim. Odanın içinde bir sürü çetnik vardı. Hepsi de aynı kafadaydılar. "Gel," dedi bu kadın gülerek. "Bu akşam senin için yılbaşı partisini erkenden başlattım." Bir çetnik hızla koşarak yanıma geldi. "Komutanımızın emri," dedi. "İç şunu, yüzün biraz gülsün." Çetniğin elinde tuttuğu vodka bardağına baktım. "Sen iç," dedim. "Senin yüzün gülsün." Vukadin oturduğu yerden ayağa kalktı. "Şunu iç," dedi kükreyerek. "Yoksa piyanoyu paramparça ederim." Vukadin aylar önce bir gün esir tutulduğum bu eve iki pedallı bir Rus piyanosu getirtmişti. Yaşadığım onca acıyı parmaklarımın uçlarıyla dokunduğum piyanonun tuşlarında birazcık olsun unutmaya çalışıyordum. Vukadin asla aptal biri değildi. Benim zayıf noktalarımı, nelere zaafım olduğunu, hangi fikirlerin aklımı karıştıracağını çok iyi biliyordu. Çetniğin elinden vodka bardağını çekip aldım. Kafama diktim, sonra da bir dikişte vodkayı bitirdim. "Aferin," dedi bu kadın alkışlarken beni. "Şimdi çok sevdiğim piyanonun başına geçip bizlere bir şeyler çal." Piyanonun başına geçip oturdum. Keyifsiz bir şekilde çalmaya başladım. "Esir kızları getirin," diye bağırdı bu kadın. Bu kadine nefretle baktım. Hemen yanında oturan ebleh suratlı armut kafalı bir adam sürekli etrafına bakıp gülüyordu. Bu kadının öbür tarafında ise pörtlek gözlü kel kafalı yaşlı bir adam da oturuyordu. Adam hiç ara vermeksizin içiyor, bir yandan da ağzına yiyecek bir şeyler tıkıştırıyordu. Onun yanında da uzun sakallı, ince yüzlü biri vardı. Onların arkasında da sessiz sessiz ağlayan Kerim'a duruyordu. Gözünden akan yaşlar yanaklarından ve çenesinden süzülerek yere damlıyordu. Epey bir zaman sonra çetnikler kafayı buldular. Piyanoyu çalmayı bıraktığım anda uzun sakallı çetnik ayağa kalktı. Elini havada sallayarak şarkı söylemeye başladı. Hem ustaşalar hem de baliyalar tanrılarını iyi bilirler. Cennet Sırplara aittir. Tanrı Slavadan da Sırptır. Vukadin sağ elini havaya kaldırdı. Herkes sussun dedi. Şimdi gerçek gösteri başlasın. Kapı açıldı. Boynuna mavi kalın bir ip geçirilmiş çırılçıplak bir adam odaya getirildi. Çetnikler hep bir ağızdan adamı yuvalamaya başladılar. Diğerini de getirin dedi Vukadin. Daha sonra başına çuval geçirilmiş çırılçıplak bir kadın odaya sokuldu. Gözlerim fal taşı gibi açıldı. Yüzüm soldu. Vukadin'e baktım. Yüzünde sinsi bir gülümseme vardı. İnce yapılı kadını sırt üstü yere yatırdılar. Vukadin çıplak adamın yanına geldi. İsmin ne diye sordu. İbrahim dedi adam kısık bir sesle. Yüksek sesle konuş dedi Vukadin adama bir yumruk atarken. Seni duymuyoruz. İbrahim dedi adam bağırarak. Vukadin esir boşnağa bir yumruk daha attı. Karşında sağır yok dedi gülerek. Neden bağırıyorsun? Odadaki çetnikler gülüşmeye başladılar. Şimdi dedi Vukadin bu kadının üzerine yat. Onunla seks yap. Bize merhamet gösterin dedi adam ağlarken. Vukadin adama bir tekme attı. Adam yerde yatan kadının üzerine düştü. Yap yap diye çetnikler hep bir ağızdan tempo tutmaya başladılar. Adam hıçkırarak ağlıyordu. Kadın ise sesini hiç çıkarmıyordu. Vukadin adamın sırtına ayağını bastı. Ya şimdi bu kadını becerirsin ya da şurada beynini dağıtırım. Sözlerle ifade edilemeyecek 3-5 dakikalık ızdıraptan sonra adamı kadının üzerinden kaldırdılar. Pis Müslüman dedi Vukadin adama tekme tokat girişirken seks yapmayı bile bilmiyorsunuz. Şimdi Karadağlı bir Ortodoksun Müslüman bir kadınla nasıl seviştiğini kendi gözlerinle göreceksin. Uzun sakallı ince yüzlü çetnik bir hışımla kemerini çözdü. Sonra da yerdeki kadının üzerine yattı. O sırada kadın yerde debelenmeye başladı. Bakın dedi Vukadin şaşkın bir şekilde. Türk kadının gösterdiği direnişe bakın. Bir Sırp'la birlikte olmak istemiyor ama bir Türk'ün altına yatmasını biliyor. Hiç boşuna debelenip durma çünkü Sırp soyunu sürdürmek için sana ihtiyacımız var. Çetnik kadının üzerinden gülerek kalktı. Şimdi seni Sırp ve Ortodoks yaptım dedi kahkaha atarak. Vukadin kapıda bekleyen askerlerden birini çağırdı. Alın şu adamı dedi. Boynundaki iple dışarıdaki incir ağacına asın. Asker bitap düşmüş adamı buz gibi havada çırılçıplak bir halde dışarı çıkardı. Şimdi kadını yerden kaldırın diye emir verdi. Uzun sakallı çetnik yerde yatan kadını kaldırdı. Vukadin tecavüze uğrayan kadının yanına yaklaştı. Çuvalı başından çıkardı. Bak Suada dedi kadının ağzındaki yapışkan bandı sökerken. Bu zavallıyı bir yerden tanıyor musun? Soluk benizli kemikleri büsbütün meydana çıkmış ince yüzlü kadına sersemlemiş bir halde baktım. O anda hayretler içinde donup kaldım. Bu kadın bir zamanlar pembe yanaklı, toparlak yüzlü Edina ablamdan başkası değildi. O gece şaşkınlıktan kendimi zar zor odaya attım. Ateşli bir hasta gibi tuhaf tuhaf düşüncelere daldım. Edina ablam bir deri bir kemik kalmıştı. Dağınık saçları perişan bir şekilde uçuşuyor. Uykusuz yüzünde tutsaklığın solgun ışıkları dalgalanıyordu. Allah'a şükür ki hala yaşıyordu. Ellerimi açtım. Bu karanlık geceler ne zaman bitecek? Umudun gün doğumunu ne zaman göreceğim diye Allah'a yalvarmaya başladım. Kiminle konuşuyorsun dedi Vukadin kapıyı açıp içeri girerken. Korku içinde bir köşeye sindim. Hiç kimseyle. Şimdi yanıma gel. Bir an yanına girip gitmemekte tereddüt ettim. Gel dedi kararlı bir ses tonuyla. Şayet gelmezsen o zaman hemen yerimden kalktım. Aferin sana dedi tebessüm ederek. Kadın dediğin uysal bir kısrak gibi olmalı. Elini belime doladı, beni boynumdan öpmeye başladı. Onun elinde adeta bir oyuncak gibiydim. Bugün beni neden kızdırdığını biliyor musun diye sordu. Başımı hayır anlamında salladım. Saçlarını bir yele gibi ellerime dolayıp yuvarlak kalçalarına çıplak tenimle dokunmayı seviyordum dedi. Bu sapık adama ne diyeceğimi bilemedim. O an duyduğum azap ve korku tüm bedenimi sarmışken ona hiçbir şey söyleyemedim. Seni her geçen gün daha fazla arzuluyorum dedi yatağa uzanırken. Ayakta öylece kala kalmıştım. Şimdi ağır ağır soyun dedi. Seni izlemek istiyorum. Rezillikten de daha kötü bir şeydi bu. Utanç içinde ona baktım. Işığı kapat dedim ağlamaklı bir sesle. Işığı kapattı, bir mum yaktı. Loş ışıkta ağır ağır soyunmaya başladım. Orada öylece dur dedi. Seni bir süre izlemek istiyorum. Vukadin çıplak vücudumu büyük bir hayranlıkla izlerken ben de sanki ölüyordum. Yaşadığım kötü olayların acısı hala içimdeyken bir seks nesnesi olarak görülüyor olmam beni daha çok kahrediyordu. Vukadin'in kemerini söken ellerine baktım. Ellerinde ailemin kanını gördüm. İçimdeki yaram bir kez daha şiddetli bir şekilde kanadı. Şimdi salına buraya gel dedi. Bana söylediği şeyi yaptım. Kollarıyla bir ahtapot gibi çıplak bedenimi sardı. Birden tuhaf sesler çıkararak tüm ağırlığıyla üzerime yüklendi. O anda gözlerimi kapattım. Bana ne oldu Allah'ım diye sordum. Gözlerini aç dedi hırıltılı bir sesle. Gözlerimin içine bak. Gözlerimi açtım, ona baktım. Bir damla gözyaşım yanaklarımdan yastığa süzüldü. Ben de her genç kız gibi günü geldiğinde evlenip anne olmayı arzuluyordum. Fakat artık ne bir erkekle evlenmek ne de anne olmak istiyordum. Çünkü erkekler tutsak bedenime korku ve ağrı veren kaba güçlerdi. Belki bütün erkekler böyle olmayabilirdi ama benim gözümdeki erkek fotoğrafı ne yazık ki böyleydi artık. Bugünlerde sahip olduğum erkek korkusu rasyonel düşüncenin çok ötesinde bir şeydi. Ne tuhaf, o anda benim gözlerimde tiksinme, Vukadin'in gözlerinde ise gurur vardı. Zaten nasıl olmasın ki, hayatımı kendi emri altına alan sanki o değil miydi? Ona boyun eğip onun altına yatan da ben değil miydim? Vukadin ne zaman soyunup üzerime çıksa bedenimi değil düşüncelerimi allak bullak ediyordu. Seksimiz nasıldı diye sordu dalıp gittiğim kötü düşten uyandırırken beni. Aslında senin bana tecavüzün nasıldı demek geldi içimden ama korkumdan hiçbir şey söyleyemedim. Kanter içinde usulca sol yanıma uzandı. Şimdi sanırım uyumaya hazırım dedi. Düşüncelerimi toplamak için derin bir nefes aldım. Vukadin dedim cılız bir sesle. Gözlerini kapadı. Ne var dedi sert bir şekilde. Edina ablama ne yapacaksın? Onun kısa bir an için uyumuş olduğunu sandım. Bir gözünü açtı. Merak etme dedi. Yarın mübadele günü. Bir çetniğe karşı 10 tane boşnak kadını serbest bırakacağız. Bunu neden yapıyorsun diye kuşkuyla sordum. Başını çevirdi. Seni sevdiğimden dedi gülerek. Şimdi sus da uyuyayım. Ertesi gün sabah erkenden kalktım. Hızla odalara girip çıktım. Yataklarda çırılçıplak yatan çetniklerin koynunda zavallı genç kızları gördüm. İçim cız etti, yüreğim eridi. Sonra aşağı kata indim. Edina ablam kendinden geçmiş bir halde yerde yatıyordu. Onu dürttüm. Kalk abla dedim kulağına fısıldarken. Korkuyla gözlerini açtı. Ne var dedi yüksek bir sesle. Boynuna sarıldım. Korkma dedim. Benim Suada. Ansızın hüngür hüngür ağlamaya başladı. Başını göğsüme yasladım. Ağla dedim çatallaşan sesimle. Ağla belki açılırsın. Pencereden dışarı baktım. Kar hafiften atıştırıyordu. Kabus dolu günler yaşadım diye fısıldadı. Senin öldüğünü söyledi bana. Ruhum öldü dedi tırnağını yerken. Elini avuçlarımın içine aldım. Tırnaklarına baktım. Tırnaklarını yediği parmaklarını saklamak için nasıl da çırpındığı bir anda. Gözlerimden bir damla yaş aktı. Kendine ne yapmışsın böyle diye sordum. Parmaklarını ağzına götürüp tırnaklarını yeniden yemeye başladı. Yapma şunu abla dedim. Elini ağzından çekerken günde en az 10 çetnik tecavüz etti bize. Günlerce aç bıraktılar. Kamp koşulları çok kötüydü. Hangi kamptaydın dedim ağlarken. Rogatissa esir kampındaydım. Bizleri sürekli tüfeklerinin dipçikleriyle dövdüler. Sırf bir çocuk dünyaya getirmemiz için her gün tecavüz ettiler. Birden omuzlarım çöktü. Sanki anlattığı trajedinin ağırlığı altında eziliyor, nefes alamıyordum. Gözlerini kırpıştırdı. Tırnaklarını yeniden yemeye başladı. Bugün serbest bırakılacaksın dedim ona sarılıp ağlarken. Biliyorum dedi buz gibi bir sesle. Bugün Yakomiş'e takasa gideceğiz. Ablam yeniden ağlamaya başladı. Beni neden takasa soktuklarını biliyor musun diye sordu. Evet dedim. Vukadin istediği için. Ablam bana şaşkın şaşkın baktı. Vukadin mi dedi. Onun takas edilmemle ne alakası var? Bana öyle söyledi. Piçin evladı dedi ablam sinirli bir şekilde. Yalan söylemiş sana. Ben... Ablamın boğazı düğümlendi, daha fazla konuşamadı. Vukadin'e karşı öfkemden kuduruyordum adeta. Orospu çocuğu diye söylendim. Ablam gözlerini benden kaçırdı. Sonra da ben hamileyim dedi bir çırpıda. Sanki her şey etrafımda dönmeye başladı. Ne dedim kekeleyerek, hamile misin? Hamileyim dedi. Bu yüzden bizi takasa sokuyorlar. Kaç aylık hamilesin bilmiyorum dedi. Ama karnımdaki bu piçi aldıracak zaman çoktan geçti. Tüylerim diken diken oldu. Babası dedim, sonra da hemen sustum. Ablam acı acı güldü. Babasının kim olduğunu soruyorsan babası belli dedi. Bütün çetnikler. Ablama ağlayarak sarıldım. Şimdi ne yapacaksın diye sordum. Karnımdaki çetniği doğuracağım dedi buz gibi bir sesle. Kız olursa adını Katerina, oğlan olursa da Boşko koyacağım. O piçi Sırp ismiyle büyüteceğim. Aklı her şeye erdiği zaman da ona babasının bir Sırp olduğunu, Sırpların bana tecavüz ettiklerini, onların mührünün de kendi varlığı olduğunu söyleyeceğim. İşte o zaman ben Sırpları bir piçle Sırp'la vuracağım. Böylece onlardan intikamımı almış olacağım.